Sayın Süleyman Gençer, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz öncelikle Türk lirasının dolar ve diğer para birimleri karşısındaki durumuyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı bir çağrı vardı, halka, topluma yönelik çağrı. Bu çağrıda doları, eurosu, dövizi olan kişiler paralarını bozdurup altına, Türk lirasına yatırsınlar diyordu. Ve iş adamlarına yönelik de yaptığı bir çağrı vardı. Burada da ticari işlemlerinizi Türk lirası üzerinden yapın şeklinde. Bu çağrıdan yola çıkarak neler söylenebilir?
Tüm dünyada bir dolarizasyon söz konusu. Yani dolar gelişmiş ülkelerin paraları da dahil olmak kaydıyla, tüm gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak kaydıyla herkesin karşısında değer kazanıyor. Tüm paralar değer kaybediyor. Ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Ortalama %5-6 civarında değer kaybına uğrayan gelişmekte olan ülkelerin kurlarına göre Türkiye'nin kaybı %12-13'ü bulmuş durumda. Tabii bunun üzerine bu hızlı artış ve ani artıştan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka bir çağrısı oldu. Dolar, halkın elindeki dolarlar satılsın ve bundan sonraki işlemlerde Türk lirası yapılsın diye. Ve alışveriş merkezlerinde özellikle dolarla olan kiralarında Türk lirasına çevrilmesi üzerine. Şimdi temelde bakılınca doğru bir önerme diye düşünülebilir. Ancak tüm dünya artık küçük bir köy konumunda. Herkesin birbirine ilişkisi var. Ve dolar burada maalesef belirleyici olan para. Petrolü de dolar belirliyor. Hatta altını da dolar belirliyor. Yani altının onsunu da dolarla değerlendiriyoruz. İkincisi, Türkiye bir yatırım yaptığında, bir Türk iş adamı yatırım yaptığında, yani bu büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Bunlar için 10 yıllık kredilerle yola çıkılması gerekiyor. Ancak şu an dünya üzerinde 10 yıllık krediyi Türk lirası verecek herhangi hiçbir kurum yok. Yani bunu yurt dışından bu finansmanı sağlamak zorundasınız ve yurt dışından da bu finansmanı Türk lirası sağlayamıyorsunuz. Bundan dolayı özellikle kısa dönemli 1 yıllık, 2 yıllık kredilerden Türk lirası alabilirsiniz ama 10 yıllık çok geniş bazlı kredileri Türk lirası olarak almanız mümkün değil. Bu anlamda bir sıkıntı var açıkçası. Alışveriş merkezlerinin %30'u yabancıların elinde. Ve yabancılar buraya geldiklerinde kur riskini dikkate almadan geliyorlar. Yani adam buraya yatırım yaptığında diyor ki beni Türk lirasının düşüşü veya yükselişi kurdaki oynaklık bağlamaz. Ben buraya yatırım yapıyorum. O yatırımın karşılığında da belirli bir para kazanacağım ve bunu ben doların üzerinden yapacağım. Ondan dolayı alışveriş merkezlerinin de geriye dönüş söz konusu görünmüyor açıkçası. Bir üçüncüsü de haftaki doları bozdurarak bu büyük dönüşümü sağlayamazsınız. Yani 100 dolarlarla, 300 dolarlarla, 500 dolarlarla bu iş bu şekilde çıkmaz. Burada sıkıntı şu. Dünya Türkiye'ye olan güvenini kaybetti. Bir güven problemi var ortada. Yatırımcı bu güven dolayısıyla gelmiyor. Var olan yatırımcının büyük bölümü de yavaş yavaş Türkiye'yi terk etmeye başladı. Zaten bu doların artış nedenlerinden biri de bu. Türkiye'de çok ciddi bir sıcak para dışarıya çıkıyor. Yabancıların elindeki sıcak para dışarıya çıkıyor. Türkiye'nin şirketleri dolar bazında çok ciddi borçlu. Yıl sonu geldi ve açıklarını kapatmak ve borçlarını ödemek zorundalar. Ondan dolayı da zaten dolar talebinde bulunuyorlar. Fakat ortada dolar arzı yok. Yani dolar dışarıdan gelmiyor Türkiye'ye. Yabancı sermaye olarak da gelmiyor, sıcak para olarak da gelmiyor. Zaten Türkiye'nin ekonomisi bu dışarıdan gelen sıcak parayla dönüyordu. Şimdi bu sıcak para dolar olarak dışarıdan gelmeyince ve şirketler ve başkaları dolar talep edince, dolar olmayınca bu dolar zaten ister istemez yükseliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ana çözüm Türkiye'nin 2001'den özellikle 2009'a kadar nasıl bir güven ortamı yaratıp uluslararası sistemle bir bağlantı kurup yatırımları çekebildiyse bunun aynı güveni yeniden sağlaması, tesis etmesi gerekli. Ama tabii Avrupa Birliği ile kavga, Amerika ile kavga, Rusya ile kavga, bütün komşularla kavga. Herkese yani burada yaşayan Türklerde de aynı tedirginlik söz konusu. Yarın ne olacağız? Yarın bu ülke nereye doğru gidiyor? Soru işareti var. Türkler kendi toplumu bunu düşündükten sonra yabancının, yabancı yatırımcının onu düşünmemesi mümkün değil. O nedenle bu güvenin yeniden sağlanması gerekli. Ama maalesef biz hala günlük politik devinin içinde çok siyasi fırtınalar içinde hareket etmeye çalışıyoruz.
Konu başkanlık sisteminden açılmışken, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı olarak adlandırılan yeni sistem, anayasa değişikliği konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki, başkanlar arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta içinde önerinin gelmesi bekleniyor. Anayasa değişikliği önerisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vereceği önergeyle meclise gelmesi ve mecliste komisyonlarda görüşülüp ardından da genel kurulda oylanması gerekiyor. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum.
Şimdi Türkiye'de bir sistem değişikliği gündemde. Muhalefet buna rejim değişikliği diyor, iktidar buna hayır, siyasi sistem değişikliği diyor. Bir anayasa hazırlanıyor fakat bu anayasanın ne olduğu kimse tarafından bilinmiyor. 7-8 tane madde var, o maddenin üzerinden bir ülkenin anayasası yazılıyor. Ve de iki tane parti bunun üzerine bir şekilde anlaşıyor. Anlaşıp anlaşmadıkları da belli değil açıkçası. Pürüz yok deniliyor ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı karşı duruşları olduğunu biz de biliyoruz. Ama bunlar nedir, neden yapılıyor? Bu çok net değil. Türkiye hakikaten işte meclise cuma günü gelecek anayasa değişikliği yasası. Anayasa değişikliği yapıldığında bunun seçim sistemi nasıl olacak, siyasi partiler kanunu nasıl olacak? Bunların hiçbiri belli değil. Sadece bir sistem değişikliği adı altında bir anayasa değişikliği yapılıyor. Ve bu beni korkutuyor açıkçası. Çünkü ne olacağı da belli değil ve maddeleri Türkiye'nin tartışma şansı da yok açıkçası. Çünkü sanırım genel kurula indikten sonra işte komisyonda değerlendirilecek, hemen ardından da işte genel kurula inecek ve genel kurulda oylama yapılacak. Biraz oldu bittiye gelen bir iş gibi. Tabii bundan sonra referandum süreci başlayacak eğer tabii gerekli milletvekili sayısını sağlarsa. Tabii o referandumda daha fazla tartışılacaktır bu konu. Ama hakikaten böyle yangında mark kaçırır gibi bir ülkenin temel anayasası yazılıyor. Ama bu anayasanın ne olduğunu kimse bir şekilde açıklamıyor insanlara. Yani özellikle de son dönemde yaşanan bu kutuplaşmayı engelleyebilecek neler var bu anayasanın içinde? Kişi hak ve özgürlükleri ne kadar korunacak? Yani bunların hiçbiri belli değil. Öncelikle bu anayasa kime yönelik bir anayasa? Yani toplumun taleplerini karşılayan bir anayasa mı yoksa başka bir anayasa mı? Yani bunun da net ortaya konulması gerekli. Cumhurbaşkanı nasıl genetlenecek? Bu çok önemli. Açıkçası insanlar, yani toplumun bir bölümü de tedirgin bu süreçten. Ama göreceğiz tabii. Yani hani hep beraber yaşayacağız. Bu anayasa tartışması bizi nereye götürecek? Nasıl bir sistem ortaya çıkacak? Hep beraber göreceğiz açıkçası.
Bu arada çok yeni bir haber. Yunanistan'dan geldi. Türkiye'nin darbecileri iade talebi Yunanistan'dan reddedildi şeklinde haberler var basında. Diyor ki haber, Türkiye'den kaçan 8 subayın ya da askerin 3'ünün iade edilmeyeceği yönünde Yunanistan'dan bir haber geldi Türkiye'ye. Diğer 5'iyle ilgili kararı da bugün vermesi bekleniyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerek?
Şimdi ülkede bir cumhurbaşkanı çıkıp eğer toplum idam istiyorsa o idam geriye gelsin diyor ise ve bu Avrupa Birliği ve Avrupa insan hakları ile çatışıyorsa ve Avrupa Birliği'nin içinde olan bir ülke buna kesinlikle kırmızı çizgi olarak bakıyor ise, şimdi buradaki askerleri buraya gönderdiklerinde bunların idam edip edilmeyeceğini garanti edemiyor ki. Yani ben biraz da bu tür kararların bu tartışmalar üzerine alındığı kanısındayım. Yani komşu ülkenin cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde diyor ki siz kararı geçirin, meclisten benim önüme geldiği gün imzalayacağım, zaten toplum bunu istiyor. Buradaki askerlerin, tamam askerler darbe yapmış olabilir veya darbeye kalkışmış olabilirler, o ayrı bir tartışma. Ama bu insanların Türkiye iadesi, Türkiye'nin olası bir idam cezasını çıkartmasıyla, ölüme göndermesiyle doğru orantılı. Ondan dolayı Yunanistan'ın almış olduğu bu karar kendi içinde bir mantık içeriyor. Ama tabii şunu da görmek lazım. İran'da, Suriye'de, Irak'ta bir sürü komşuyla problemliyiz. Öyle ya da böyle hani ite kaka giden bir Yunanistan-Türkiye ilişkisi vardı. Şimdi bu kararla bu ilişki de bozulabilir. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yarın Türkiye'nin tavrının ne olacağını daha net göreceğiz. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan üstünden. Ondan sonra iki ülke ilişkilerinin nereye doğru evrileceğini ve kırılacağını da bakacağız.
Suriye'den söz ederken Halep'in düşmesiyle ilgili konuyu da değerlendirelim.
Bu hafta içinde Halep'in tamamen düşmesi bekleniyor. Çünkü toplam 4 ya da 5 mahalle kaldı muhalif yapıların elinde. Benim gördüğüm kadarıyla Suriye şöyle bir süreç izliyor. Halep'te dahil olmak kaydıyla hem Şam'ın kuzeyinde bir cep var, muhaliflerin etkili olduğu. Homs dediğimiz Orta Suriye'deki bir kent, güneyde Taraya denilen yerde böyle bir muhalif yapı var. Şimdi Suriye rejimi bu muhalif yapılarla savaşıyor ve bir yere geliyor, çok fazla baskı altında kaldığı için muhalif yapılar oradan çıkmak istiyorlar. Suriye rejimi de bunlarla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki tamam, ben sizi buradan çıkartırım, burayı olduğu gibi ele geçiririm ve topraklarıma katarım. Sizi Antakya'nın güneyindeki İdlib bölgesine göndereceğim diyor. Bunu yaklaşık 6 aydır yapıyor Suriye. Ve bütün muhalifleri bu İdlib dediğimiz Antakya sınırına yakın olan bölgede topluyor. Suriye, Halep'te dahil olmak kaydıyla diğer bütün kentlerde bütün iktidarını oluşturduktan ve pekiştirdikten sonra son olarak bu İdlib'e saldıracak. Ve de Suriye'nin burada beklentisi şu: eli silahlı bu muhalifleri, çoğu Çeçen, Abhaz, Bosnalı veya Avrupa kökenli Müslümanlar, bunları İdlib'den sürmek ve Antakya sınırından Türkiye'ye sürmek. Ve 70 bin civarında silahlı isimden ve onların ailelerinden bahsediyoruz. Bunun büyük bir ihtimalle de önümüzdeki 3-4 ay içinde gelişmesi gerekiyor. Öyle bir süreç sonrası Türkiye bu yapıları kendi içinde nasıl sindirecek? Türkiye geldikten sonra bu insanlar ne yapacaklar? Ve bu süreç, yani hani önümüzdeki 3-4 ay içinde karşılaşacağımız bir süreç. Yani burada da başka bir sıkıntı açıkçası gündemde. Onların başka ülkelere gitme şansları da yok. Çünkü biliyorsunuz Putin Çeçenistan'da bu İslamcı yapıyı dağıttığında onların büyük bölümü işte Suriye'de ve Irak'a gelmişlerdi. Tekrar Rusya'ya dönmeleri de mümkün değil. Yani bu insanlar sonuçta bir ülkede yaşamak zorundalar. Şu ana kadar Suriye'de ve Irak'ta yaşıyorlardı. Hem IŞİD'le hem bu cihatçı örgütlerin içinde. Ama buralardan kazındıktan sonra hani bir de sınıra çok da yakın olduğu için gelebilecekleri ülkelerin başında Türkiye geliyor açıkçası. Bu da başka bir sıkıntı önümüzdeki günlerde yaşanacak olan.
Son olarak bir de Adana Aladağ'daki yurtta çıkan yangınla ilgili konuşalım. İhmal ve yetersiz denetim sorunu olduğu kesinleşmiş durumda hemen hemen. 10 öğrenci, toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği bu yangınla ilgili olarak müdür ve derneğin başkanı dahil olmak üzere 6 kişinin tutuklandığı haberi geldi geçtiğimiz gün. Yangının üzerinden yaklaşık bir haftadan fazla bir süre geçti. 10 güne yakın bir süre geçti ancak etkileri hala sürüyor, acısı hala dün gibi taze. Neler söylenebilir bu konuda?
Evet, maalesef, ama şunu da unutmamak gerekli. Türkiye'de çok uzun süredir insanlar şansa yaşıyor. Eğer televizyon ekranlarını açarsanız, özellikle de hani gazetelerin üçlü sayfa haberlerini yoğun olarak veren kanallara bakarsanız, bir saatlik program içinde belirsiz nedenlerden dolayı ölen bir sürü insanın hayat hikayeleri ve haberleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu son derece acı bir, sonuçları çok acı olan bir yangın. Ama biliyorsunuz bundan 4 yıl önce de Konya'da buna benzer bir olay yaşanmıştı. Türkiye'de maalesef bir şeyler oluyor. Ondan sonra yetkililer karar veriyorlar. Diyorlar ki bundan sonra gerekli olan önlemleri alacağız, edeceğiz. Bir sonraki olaya kadar, 2 yıl sonra, 1 yıl sonra yeniden yeni bir olay yaşandığında yine aynı yetkililer çıkıp size efendim işte gerekli olan önlemleri alacağız diyecek. Maalesef insan hayatının çok harcandığı bir dönem, bir süreç yaşanıyor. Belki de son yıllarda özellikle de sosyal medyanın çok gelişmesiyle beraber bunlar daha duyulur hale geldi. Daha önce gazetelerde hani olay çok büyük gündeme geliyordu ama şimdi tabii en küçük olay bile gündeme düşüyor. Ve de insanlar şaşırmaya başladılar. Yani hani mesela taciz konusunda da aynı şey söz konusu. Yani bu kadar Türkiye'de daha önce taciz var mıydı? Yoksa tartışmanın asıl noktası o. Bu kadar taciz var mıydı? Yoksa taciz vardı da bundan kamuoyu pek bilgi sahibi değildi de şimdi çok mu görünür olmaya başladı? Aynı şey kadınlara saldırı üzerine de geliyor. Yani her gün bir yerde mutlaka birkaç örneğe rastlanıyor. Kadına şu şekilde saldırıldı, işte kocası tarafından öldürüldü, bıçaklandı diye. Ama o kadar fazla bu türden haber gelmeye başladı ki insanlar sormaya başladı. Acaba bu süreçte mi bunlar arttı, yoksa hakikaten vardı da biz çok fazla bilgi sahibi değildik de şimdi çok görünür oldular ve hepsinden haberdar olmaya başladık. Yani böyle bir açmaz var, böyle bir tartışma var ortada. Türkiye'nin çok uzun süredir, yani hani yıllardır insan hayatının çok da öne çıkmadığı, biraz da harcandığı bir ülke şeklinde maalesef yaşam sürüyor.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gençel. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Görüşmek üzere.